Ayrım 29, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 319. Sultan Cem Roma'da. Fransa Kralı Charles birçok tereddütten sonra Cem Sultan'ı Papa'ya teslim etmeyi kararlaştırmıştı. Kral Hristiyan dünyasının reisi olan Papa'dan yalnız bir şey, bir güvence istiyordu. Türk şehzadesinin Fransa'ya zararı dokunacak herhangi bir kimseye verilmemesi. Papa'nın elçileri memnuniyetle bu güvenceyi ve Fransa hükümetine mühürlü bir senet verdiler. Karşılığında da Cem'in Roma'ya nakli için bir emirname aldılar. Cem son günlerin dayanılmaz elemleriyle bedence yıpranmış yatağa düşmüştü. Humma nöbetleri arasında hep yurdunu sayıklıyor, işlediği günahın ıstırabını inliyordu. Artık nisperileriyle, sasenaj güzeliyle, sarışın Marie'yle meşgul değildi. Birbirini kovalayan renk renk aşklar yüreğinden silinmiş gibiydi ve o yürekte yalnız yurt özlemi kanıyordu. Ağır hastalıklar biraz da gerçeği öğreten yüzleşmelerdir. Böyle bir demde yatak ruhu doğruluğa götüren bir döşek olur. Kenarından mezarlar görünen o döşek o ruh tayyaresi içinde hasta, geçmiş günlerinin iyi ve kötü işlerini teraziye vurur, vicdanından hükümler alır. Cem de hasta günlerinde bütün yaptıklarını tartıyor ve kendini suçlu bularak bir kat daha hasta oluyordu. Artık onun gözünde saltanat yoktu, taht yoktu, taç yoktu. Yalnız yurdunun küskün güzelliğine özlem taşıyordu. Bir gün, tek bir gün ve hatta tek bir dakika o güzelliklerin eşiğine yüzünü sürebilse, sevine sevine can vermeye razı olacaktı. Çok şeyler tatmış olan dudaklarına son buse olarak vatan toprağının bulaşmasını istiyordu. Zavallı Cem işte bu durumda Roma'ya götürüleceği haberini aldı. İlkin sarsıldı, hasta vücudunda yepyeni bir sızı daha dolaştı. Çünkü Roma o devirde Türk alemine durmadan dinlenmeden kin haykıran bir uğultulu çan demekti. Her Türk bu çanın düşman sesini ruhunda işitmişti ve o sesin ayaklandırdığı tutucu kitlelerle uzaktan yakından çarpışmıştı. Roma'ya gitmek o çanın ta dibine oturup gürültüsünü kelime kelime dinlemek demekti. Bütün mukaddesatına sövüldüğünü kulağıyla dinlemeye ve bu dinleyiş sırasında hareketsiz kalmaya hangi insan tahammül eder? Cem böyle bir ağır imtihana davet olunuyor gibiydi ve son derece üzgündü. Ama Tour de Zizim'deki hayat da berbattı. Ciğeri iki para etmez adamlar gece yarıları ta yatağının ucuna gelerek kendisini elleriyle yokluyorlar ve birbirlerine gösterip buradadır demek küstahlığında bulunuyorlardı. Şövalyeler maskelerini atmışlar, insafsız birer gardiyan rolü takılmışlardı. Biraz daha insafsızlaşsalar kamçı da kullanacaklardı. Roma'da belki bu hakaretler yapılmayacak, belki Papa kendisine güler yüz gösterecek ve hürmet edecekti. Hristiyanlar reisinin siyasi düşünceleri olabilirdi. Türklük ve İslamlık aleyhine bazı girişimlerde bulunmak için kendisinden yararlanmak isteyeceğine de şüphe yoktu. Ama o düşünceleri çiğnemek, o emelleri tekmelemek daima kendi elindeydi. Ölümü göze alıp Hristiyanlık menfaatlerine alet olmamakta ısrar ederse vicdanını lekeden kurtarabilirdi. Cem işte bu düşüncelerle Roma'nın Fransa topraklarından daha az acı olacağına inandı. Şövalyelerden kurtulmayı ise muhtemel belalara nazaran en ikonu nimet saydı. Hasta hasta yola çıktı. Fatih'in oğlu 15 Şubat 1482'de bu uğursuz topraklara adım atmıştı. 21 Şubat 1489'da Roma'ya doğru yol alıyordu. Demek tam 7 yıl kalın duvarlı şatolar içinde çeşit çeşit eziyetler çekerek ömür geçirmişti. 7 yıl, bu bir Türk başbuğu için bütün dünyayı zapt etmeye yetecek kadar uzun bir zamandı. Nitekim babası da 7 yıl ve 7 yıllar içinde ne ülkeler almış ne saltanatlar devirmişti. Ama kendisi bu uzun yıllarda yalnız gençliğini eritmiş, hülyalarını vermiş, umutlarını emip tüketmişti. Cem tarihçi ve alim İbni Kemal'in tarifine göre gülizar-ı saadet kenarına dikilmiş bir nihali ikbalin gül iteriydi. Şimdi soluk, dağınık ve renksiz bir çiçekti. Papazların ayağı altında çiğneniyordu. Ama kaderin bu cilvesi için için ağlamaktan başka türlü karşılanamazdı. Yumruk yukarıdan, çok yukarıdan geliyordu. Buna Fatih'in oğlu değil, bizzat Fatih karşı koyamazdı. Cem Sultan, Tarascon ve Marsilya yoluyla Toulon'a getirilmişti. Orada Rodos şövalyelerinin büyük bir gemisiyle Papa'nın iki çektirisi bekliyordu. Mevsim henüz kıştı, hava soğuktu, fırtınalar birbirini takip ediyordu. Şehzadenin bindirildiği gemi dalgaların kucağında inip çıktıkça sular kameraların içerisine kadar giriyordu. Çektiriler fırtınaya yenilmiş, birer tarafa sürüklenip gitmişlerdi. Bir aralık Cem'in gemisi de bocaladı. Karaya oturmak tehlikesine düştü. Güçlükle rüzgara arka verilerek Badire'den kurtulundu. Dipnot: Yel yamandı, herkes şaşkındı. Müslümanlar ağlaşıp soyunup hazır olunca inayetullah erişip seren ağacının ucu karaya dokunup gemi döndü günleyin, filhal cüstlük ile yel önünce kaçıverdiler. Vakıat-ı Cem'den sayfa 20. Nise kadar bu sıkıntı sürdü. Batmak ve boğulmak ihtimalinden gece gündüz endişe duyuldu. Sonra hava biraz düzeldi, yüreklerin heyecanı dindi. Nihayet Civita Vecchia'ya gelinebildi. Tarih 9 Mart 1489'du. Papa'nın akrabasından Leonardo Sixtus oradaydı. Roma'nın ilk selamını ve Papa'nın iltifatını Cem'e tebliğe memurdu. Ertesi gün Kardinal Balu ile Piskopos Nicola Cibo de Civita Vecchia'ya geldiler. Fatih'in oğlunu 7 yıldan beri diyar diyar gezdiren şövalyelerin kimine kardinallik, kimine piskoposluk külahı giydirdiler, Cem'i de selamladılar. Yeni bir maceraya daha atılmak üzere bulunan Cem, 2 gün Civita Vecchia'da kaldı, biraz dinlendi. Mart'ın 12. günü tekrar gemiye bindi. Ostia kadar deniz kıyısı, oradan sonra Tiber Nehri takip edilerek Porta Portese'ye varıldı. Papa'nın Cem Sultan'ı karşılamak için gönderdiği asıl resmi heyet buradaydı. Mısır Sultanı Kayıtmay'ın Roma'da bulunan bir elçisi de 12 kişilik maiyetiyle oraya gelmişti. Papa heyetinin arkasında atlı olarak duruyordu. Cem karaya çıktı, kendisi için getirilen çok şık ve çok süslü bir ata bindi. Mısır elçisi o zaman bir hareket yaptı, ileri doğru yürümek istedi. Papalılar bu hareketin umulmaz bir maksattan doğabileceğini sanıp telaşa düştüler. Cem'i selamlayan askerlere emir verdiler, yayları Mısırlıların üzerine çevirttiler. Hemen hemen kuruntudan doğma bir olay yüz gösterecek, lüzumsuz yere kan dökülecekti. Ama Mısır elçisinin yalnızca Cem'i selamlamak istediği anlaşılınca yaylar indirildi, elçiye yol verildi. Cem'i alıp Mısır'a götürmek ve emri altına bir ordu vererek Sultan Bayezid aleyhine saldırmak için bir ay evvel Fransa kralına tam 1 milyon altın teklif etmiş olan Kayıtmay'ın yine bu şehzade ilgisiyle Roma'da bulundurduğu elçi, kargaşalığın düzelmesi üzerine adamlarıyla birlikte Cem'e doğru ilerledi. 40 adım kadar yanaşınca atından indi, yaya yürüdü. 15 adımlık bir mesafede yere kapandı. Bunu 3 kere yaptıktan sonra geldi, şehzadenin önüne diz çöktü. Önce sağ elini, ardından sağ dizini öptü. Elçi çok üzgündü. O dakikada siyasi görevini, Mısırlı Osmanlılar arasındaki savaşı ve her şeyi unutmuştu. Yıllardan beri elemden eleme sürüklenen, dolaptan dolaba atılan, tuzaktan tuzağa düşürülen Müslüman bir şehzadenin felaketiyle ilgileniyor, yüreğinden kan gidiyor, gözünden yaş dökülüyordu. Cem donmuş gibiydi. Oradaki kalabalık biraz hayret ve biraz üzüntü içindeydi. Elçinin şu ağlayışında doğunun Cem'e merhametini seziyorlar ve onun eğilip diz öpüşünde piramitlerin Türk elinde İslam'ı seçen Ayasofya'ya eğilişini görüyorlardı. Cem neden sonra heyecanını yenerek elçiye atlanmasını emretti. Elçi yine yer ve diz öperek atına bindi, biraz ileri geçti, durdu. Şimdi öbür Mısırlılar, kavuklu, tolgalı beyler Cem Sultan'a hürmetlerini arz ediyor, atının ayağını öpüyorlardı. Bu Roma'nın ve Romalıların görmedikleri bir şeydi. Türk'ün İslam alemindeki nüfuzunu gözleriyle görmek onlara şaşkınlık veriyordu. Aynı zamanda Cem'in değer ve önemi gözlerinde büyüyordu. Mısırlıların bu candan gelen saygıları Cem'in üzengileri önüne döküldükten sonra papalılar ilerledi, şapkalarını çıkararak şehzadeyi selamladılar. En önde 6 kardinal vardı ve hepsi papaya yaptıkları gibi derin bir saygıyla Cem'in önünde reverans yapıyorlardı. İçlerinden biri, en kıdemlisi, şu sözleri söyledi: "Zat-ı Necabet penahilerinin teşrifini Papa Hazretlerinin emirleriyle tebcil ederiz." San Marco kardinali daha uzun cümleler sıraladı. "Necabetlu Şehzade, Roma'ya teşrifiniz bizi bahtiyar etti. Bu gelişin mübarek olmasını dileriz. Şahsımız, malımız ve bütün nüfuzumuz emrinize bağlıdır." Karşılama merasiminin ilk kısmı böylece bitmişti. Artık alay Roma'ya gidecek ve papalık kendi tarihinin müstesna bir sayfasını kazanmış olacaktı. Fatih'in ölümünü kurtuluş günü sayan papalık makamı, onun talihsiz oğlunu ele geçirmeyi de bir zafer olarak yorumluyordu. Alayın Porta Portese'den Roma'ya girişi gerçekten debdebeli olmuştu. En önde papanın süvari alayı vardı. Daha sonra kardinaller, şövalyeler, Fransız senyorları. Sultan Cem'in 10 kişilik yoldaşları, teşrifat memurları, tercümanlar ve nihayet şehzade geliyordu. Cem milli kıyafetindeydi. Başında beyaz bir sarık vardı. Rengi yolculuktan esmerleşmişti. Ağır bir hastalık geçirmiş olmasına rağmen at üzerinde yine bir Türk sipahi neferi gibi sert duruyordu. Sağında Papa'nın oğlu Francesco Cibo, solunda Auvergne rahibi Guy de Blanchefort, arkasında Fransız ve Mısır elçileriyle D'Abusson'un kardeşi bulunuyordu. Alay akan bir tantana halinde Bartolomeo Köprüsü'nü, Musevi'ler Meydanı'nı geçti. Sokaklar son derece kalabalıktı. Kaç gündür merak içinde uykusuz kalan Roma halkı caddelere dökülmüş, pencerelere yığılmış, damlara asılmıştı. Doğu Roma İmparatorluğunu batıran Fatih'in oğlunu görmek için binlerce göz sokaklarda sürünüyordu. O yıllarda Hunları, eski Türkleri unutan İtalya, yeni Türkleri pek iyi biliyordu. Fatih, İtalya topraklarına gönderdiği ordularla bu tanışıklığı sağlamıştı. Alay doğru Vatikan'a geldi. Sultan Cem bu dini sarayın imparatorlar dairesine götürüldü. O sırada alayda hazır bulunan rahip Matteo, yorgun ve gönlü kırgın şehzadeyi şöyle anlatıyor: "Cem'in yüzü sert ve korkunçtur, vücudu tıknaz ve sağlamdır, başı geniştir, göğsü kabarıkçadır, boyu ortadan fazladır, gözü şaşıdır, burnu şahini andırıyor, daima muzdarip gibidir. Bununla birlikte yüzünde canlı bir hareket vardır. Her şeye bakıyor, her şeyi görüyor. Şu kadar ki bakışlarında korkutan bir şey var. Bana 40 yaşında gibi göründü, tıpkı babasına benziyor." Oysa Cem o tarihte henüz 30 yaşındaydı. Çelik gibi bir vücudu varken gurbet elemleriyle yavaş yavaş eriyerek yaşından çok büyük görünür olmuştu. Bunu Vatikan Sarayı'nın muhteşem dairesinde o da anladı. Yalnız kalıp da muhteşem bir endam aynasının önünde kendini gözden geçirince içine bir acı daha çöktü. "Manendi berfki kuhi nişeste muy beser, beser güzeşt nazar kün çiha ziher bi güzeşt," dedi kendi yıkılışına kendi ağzıyla ve ebedi bir feryat halinde tarihe aykırdı. Dipnot: bu beyit bizce Cem'in en güzel sözlerinden biri ve belki en güzel sözüdür. Tek bir kusuru varsa o da Türkçe olmayışıdır. Beyti şöyle çevirebiliriz: "Başımdaki aklar yüksek dağlardaki karlara benzer. Siz bu karlı başa bakın ve bu baştan neler, ne dertler geçtiğini düşünün." Yine o gün Cem acı bir haber aldı. Savoy dükü, 1. Charles'ın zehirlenerek öldüğünü öğrendi. Zaten ağlamak, hüngür hüngür ağlamak için vesile arayan Cem, bu haberi fırsat saydı, bir yastığa yüzüstü kapanarak ağladı, ağladı, ağladı. Vaktiyle ilahi güzelliklerin bir simgesi gibi gözlerine nur, yüreğine şevk veren bu genç prensin siyaset yollarında zehir yutup göçmesi Fatih'in oğlunu cidden elemlendirmişti. İçine girdiği yeni hayat, papaya misafir oluş, Vatikan'a giriş onu için için üzüyordu. Bu üzüntü sırasında en sevgili bir dostun ölümünü duymakta, kaderin yeni bir alayını ya da uyarısını seziyor, bir takım uğursuzluklar kurarak ürküyordu. Ama Charles'a acıyışı her şeyin üstündeydi. Kendini bile unutarak onu düşünüyor, ona ağlıyordu. Charles'ı düşünüp kendi felaketine, kendi talihsizliğini hatırlayıp Charles'a ağlayan Cem'in idrakine ve irfanına da gözyaşı döktüren bir başka olay daha vardı. Fatih'in oğlu yine orada, Vatikan'da şövalyelerin kendisini nasıl aldattıklarını öğrenmişti. Onların siyasi entrikalar çevirdiklerini ve şahsından istifadeye çalıştıklarını bilmekle beraber işin iç yüzünü anlamamıştı. Vatikan'a adım attığı gün bunu da bir Fransızın ağzından öğrendi. İdraki açıldı, irfanı uyandı. Ama bu açılış bir yara açılışına, bu uyanıklık kabuslar içinde oluşan bir uyanışa benziyordu. Cem'e bu acıyı tattıran Fransız, Grandeur adlı bir asilzadeydi. Cem'in Fransız topraklarından Roma'ya nakli sırasında yanında bulunmak üzere Kral 8. Charles tarafından memur edilmişti. Grandeur Roma'ya gelir gelmez görevini bitmiş sayarak Fatih'in oğlundan izin istedi. Paris'e döneceğini söyleyerek vedaya geldi ve söz arasında yeri geldiğinde sordu. 7 yıl Fransa'da oturdunuz. Hiç mi Paris'i görmek hatırınıza gelmedi? Cem saffetle cevap verdi. Gelmez olur mu? Geldi. Hem de sık sık geldi. Ama Kral Hazretleri payitahtlarına Türk ayağı basmasını istemezlermiş. Bunu öğrenince merakımı yendim, sesimi çıkarmadım. Glendöz hayret içinde anlamak istiyordu. Size bunu kim söyledi? Hangi şerefsiz adam bu yalanı uydurdu? Cem şövalyelerin ikide bir bu konuyu dile getirdiklerine, hatta bir gün de beni Fransa kralına götürün, görüşelim, şu hapis hayatına bir son verelim demesi üzerine, şövalyelerin hep bir ağızdan aman prens, siz Fransız kralını bilmezsiniz. O Paris'e Türk ayağı basmadığından dolayı adeta iftihar eder. Bunun için bir de kanun yapmıştır. Türklerin başkente girmelerini yasak etmiştir. Oraya gitmek kazaya belaya çanak açmaktır dediklerini anlattı. Grandeur son derece üzgündü. Papazların yalan uydurmakta ve her tarafı aldatmakta gösterdikleri pervasızlıktan adeta iğreniyordu. Bu yüzden Cem'e işin doğrusunu söyledi. Kralımızdan ne böyle bir söz çıkmıştır ne de böyle kanun yapılmıştır. Maksat sizi onunla görüştürmemekti. Çünkü sizin kendi dileğinizle şövalyelere misafir olduğunuzu söylüyorlardı. Hatta Paris'e getirilmenizi isteyen kral hazretlerine sizin ağzı bozuk bir adam olduğunuzu, krala ve Hristiyanlığa her gün küfrettiğinizi söylemişlerdi. Görüşürseniz bu yalanlar meydana çıkacaktı ve belki kralımız sizi serbest bırakacaktı. Dipnot. Vakıatı Cem yazarı Glendöz'le Cem'in konuşmasına adeta bir roman üslubuyla hikaye eder. 15. yüzyılın bu güzel şivesini okuyucularımıza da tattırmak için hikayeyi aynen alıntılıyoruz. Yazar Charles'ın o kadar mutasip olmadığını, Cem'in Fransa'daki 7 yıllık ikameti sırasında kendisiyle görüşememesinin, şövalyelerce çevrilen entrikalardan ileri geldiğini, hatta bu kafirlerin kral sarayında rüşvetle birçok adam elde ettiğini yazdıktan sonra anlatıyor. Riga Fransa dahi ol Türk beginin oğlunu getirin göreyin dedikçe ol bir Yavuz kimes nedir? Yanında Riga Fransa yani Fransa kralı anıldıkça Riga'ya ve dinimize söger ve aydar ki ben anda varmazın bizarın. Beni ihtiyarımla bunda oturmaya komaz mısınız? Yoksa kendimi helak mi edeyim derler imiş. Bu yana merhum dahi daim de bir huzur olur. Beni Riga Fransa'ya iletin, ahvalimi söyleşeyin. Ne zamana degin böyle hapis çekerin. Yoksa ömrüm bu hemen hapis içinde mi ahır olur dedikçe kafirler. Ey sultanım Riga Fransa şehrine Türk vardığın istemez. Ay der ki benim memleketime Türk ayağı bastığı yoktur. Yine basmasın deyü yasak etmiştir. Sizi anda iletmeye korkarız. Nagah bir zararı yetişe derlerdi. Glendöz de Cem'in konuşmasını şöyle kaydediyor. Bunca zamandır ki Fransa memleketinde oturdunuz. Ne acep Riga'ya gelip Paris şehrini temaşa etmediniz. Paris ki Riga Fransa'nın tahtıdır. Yani bila teşbih cennet misal. Ol Paris bir garip şehirmiş, enba-ı zinetle müzeyyen, enba-ı ni'am ve cem-i fevaki, fafir ve nefis. Ve dahi mahbubu ve mahbubesi bila nihayet ve cemisi rayegan. Her kangısından safanız olursa hazır ve müheyya. Cem Sultan, biz anda nice varalım. Riga Fransa şehrine Türk ayağın bastığın istemezmiş. Ben bir hod mahpus kişiyin. Benim elimden ne gelir dedi. Beyceğiz ayıttı. Haşa, Riga'dan bu dedikleri sözler cümlesi gayri vakidir. İnşallah ben Riga'ya varıncak bu haberlerin cemisini deyuvereyin. Riga bundan bir haberdir. Glendöz'ün 7. Şarl'a Cem'den ne şekilde bahsettiğini de gene bu eserden öğreniyoruz. Şehzade bu asilzade Fransız'a bir beyaz at hediye etmişti. Paris'e geldikten sonra bir gün o ata binerek kralla ava çıktı. Şarlat'ı beğendi. Glendöz'e sordu. Bu atı kande buldun? O da cevap verdi. Türk beyinin oğluna papa vermişti. Ol da bana bağışladı. Ol Türk beyinin oğlunu nice gördün? Glendöz'ün işte bu sual üzerine şehzadenin asaletini, necabetini, meziyetlerini ve hedef olduğu entrikaları anlattı. Şarl müteessir oldu, şövalyelerden iğrendi ve Cem Sultan'a samimi bir muhabbet bağladı. Glendöz yalnız gerçeği söylemekle yetinmedi. Kral 8. Şarl'ı bu düzenlerden haberdar etmeye söz verdi, Roma'dan ayrıldı. Şarl'ın ileride Cem'i almak istemesi, Jimel'in onu aydınlatmasındandır. Nitekim yerin geldiğinde görülecektir. 29. ayrımın sonu. Sayfa 328.